Bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması, telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, telefon 0232 224 26 27 ve 224 32 33 web sitesi www.turgok.org ve www.turgok.org. Cep telefonları 0533 607 72 83 ve 0533 607 72 84. Elektronik posta bilgi@turgok.org.
Kitabın adı Birida. Yazarı Paulo Coelho. Yayın evi Can Yayınları. Okuyan Meral Geylan. Ses kayıt Nimet Dinçer. Arka kapak. Ruh eşimi nasıl tanıyacağım? Vika, Birida'ya riske girerek dedi. Başarısızlık, hayal kırıklığı, riskleri göze alacaksın. Ama aşk arayışından hiç vazgeçmeyeceksin. Arayışına devam ettiğin sürece sonunda zafere ulaşacaksın. Birida, güzel bir İrlandalı kızın ve onun bilgeye erişme çabasının öyküsü. Birida ona korkularının üstesinden gelmeyi öğreten bilge bir erkekle ve dünyanın gizli müziğine ayak uydurarak dans etmeyi öğreten bir kadınla karşılaşır. O iki kişi Birida'da tanrı vergisi bir yetenek olduğunu görür. Ama yeteneğine kendisinin bulabilmesi için genç kızı kendi içine doğru bir keşif yolculuğuna yönlendirirler. Birida kendi yazgısını ararken kişisel ilişkileriyle kendini dönüştürme isteği arasında bir denge kurmaya çalışır. Usta romancıdan çarpıcı bir aşk, tutku, gizem ve esriklik öyküsü. 10 gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını ve komşularını çağırıp benimle birlikte sevinin, kaybettim parayı buldum der. Luka İncili 15:8-9. Mucizeler yaratan N.D.L. o mucizelerden biri olan Christina ve Birida için. Uyarı: Büyücünün Güncesi adlı kitabımda RAM uygulamalarından ikisini tiyatro ile ilgilendiğim dönemde öğrendiğim algılama alıştırmalarıyla değiştirdim. Doğrusunu isterseniz sonuçlar aynı olsa da hocamdan müthiş bir azar işittim. Dedi ki daha hızlı ve daha kolay yöntemler olabilir. Bunun hiç önemi yok. Önemli olan töre hiç değişmeden sürer. Bu nedenle Birida'da anlatılan birkaç ritüel, deneyim ve uygulamaya dayalı özel bir gelenek olan Ay Töresi'nin yüzyıllardır uyguladığı törenlerin aynısıdır. Bu tür törenleri kılavuzsuz yapmak tehlikeli ve gereksizdir. Yapılması kesinlikle önerilmez ve ruhsal arayışı büyük ölçüde engeller. Paulo Coelho. Prolog. Lodars'taki bir kafede gece geç saatlere kadar otururduk. Ben kutsal Roma yolundaki bir hacıydım ve tanrı vergisi yeteneğimi aramak için daha günlerce yol almam gerekiyordu. Yanımdaki kadın biri de Offern'di. Yolun belirli bir bölümünde rehberdi. Kafede oturduğumuz gecelerden birinde hacı adaylarının Pirenelerde yürüdüğü yıldız biçimindeki yolun bir bölümünü oluşturan geçide gelince heyecanlanıp heyecanlanmadığını sordum. Oraya hiç gitmedim diye cevap verdi. Şaşırdım çünkü o kutsal yeteneğe sahipti. İnsanın herhangi bir yerde kutsal yeteneğine erişebileceğini anlatmak için bütün yollar Roma'ya çıkar diye bildik bir atasözünü söyledi. Ben kendi Roma yolumu İrlanda'da yürüdüm dedi. Sonraki buluşmalarımızda kendi arayışının öyküsünü anlattı. Hikayesini bitirince bir gün bunu yazabilir miyim diye iznini istedim. Önce kabul etti ama sonra her karşılaşmamızda bahaneler icat etti. Öyküde yer alan kişilerin adlarını değiştirmemi istedi. Kitabı ne tür insanların okuyacağını ve ne tür tepkiler verebileceklerini öğrenmek istedi. Hiçbir fikrim yok dedim. Ama bütün bu sorunları o nedenle çıkardığını sanmıyorum. Haklısın dedi. Çünkü bu bana çok kişisel bir öykü gibi geliyor. O yüzden başkalarının bundan bir anlam çıkarabileceğinden emin değilim. İşte bu birlikte alacağımız bir risk Brida. Yazarı bilinmeyen töre metinlerinden birine göre her insan yaşamında iki yoldan birini seçebilir. İnşa etmek ya da toprağa ekmek. İnşa etmeyi seçenlerin işi yıllarca sürebilir ama günün birinde yaptıkları inşaat biter. O zaman kendilerini kendi ördükleri duvarların içine hapsettiklerini görürler. İnşaat durunca yaşam anlamını yitirir. Diğerleri ise toprağa ekerler, fırtınalara, mevsimlerin getirdiği bütün çetin koşulları göğüs gererler ve hemen hemen hiç dinlenmezler. Ama yapının tersine bahçenin gelişip büyümesi hiç bitmez. Bahçe bahçıvanın sürekli ilgisini, dikkatini, bakımını gerektirirken bir yandan da yaşamını büyük bir serüvene dönüştürür. Bahçıvanlar her zaman birbirlerini tanırlar çünkü her bitkinin tarihçesinde bütün dünyanın gelişiminin yattığını bilirler. Yazar. İrlanda, Ağustos 1983, Mart 1984. Yaz ve sonbahar. Kız büyüyü öğrenmek istiyorum dedi. Büyücü ona baktı. Solmuş kot pantolon, tişört, utangaç insanların özellikle de en gereksiz anda takındığı meydan okuyan bir tavır. Yaşım 12 katı olmalı diye düşündü. Buna rağmen ruh eşini bulduğunu biliyordu. Kız adım Brida diye sözünü sürdürdü. Kendimi tanıtmadığım için özür dilerim. Bu anın gelmesini çok bekledim ve tahmin ettiğimden çok daha heyecanlıyım. Adam büyüyü öğrenmeyi niye istiyorsun diye sordu. Yaşamla ilgili bazı soruların cevabını bulmak için, gizli güçler hakkında bilgi edinmek için, hatta geçmişe ve geleceğe nasıl gidileceğini öğrenmek için. Ondan bunu istemek için ormana ilk gelen bu kız değildi. Adam bir zamanlar töre tarafından tanınan ve saygı duyulan bir hocaydı. Birkaç öğrencisi vardı ve çevresindekileri değiştirebilirse dünyayı da değiştirebileceğine inanıyordu. Ama bir yanlış yapmıştı. Oysa töre hocaları yanlış yapamaz. Çok genç olduğunu düşünmüyor musun? Biri de 21 yaşındayım dedi. Bale öğrenmeye kalksaydım çok yaşlı sayılırdım. Büyücü kıza kendisini izlemesini işaret etti. Hiç konuşmadan ormanda yürümeye başladılar. Güneş ufukta alçaldıkça ağaçların gölgeleri hızla uzayıp kısalırken adam kız güzel diye düşünüyordu. Ama yarı yaşımda. Bunun ileride çok acı çekeceği anlamına geldiğini biliyordu. Biri de yanında yürüyen adamın suskunluğundan tedirgindi. Son söylediğine cevap vermeye bile tenezzül etmemişti. Ormanın zemini ıslaktı, düşmüş yapraklarla kaplıydı. Kız da gölgelerin değiştiğini ve gecenin hızla yaklaştığını fark ediyordu. Çok geçmeden karanlık bastıracaktı, yanlarında da fener yoktu. Genç kadın içinden ona güvenmeliyim dedi. Bana büyü öğretebileceğine inanıyorsam ormanda yol gösterebileceğine de inanmam gerekir. Yürümeye devam ettiler. Adam amaçsızca geziniyormuş, bir o yana bir bu yana gidiyormuş, önlerine engel çıkmasa bile yolunu değiştiriyormuş gibiydi. Birkaç sefer daire çizerek yürüdüler. Aynı yerden 3-4 kez geçtiler. Belki de beni sınıyordur. Biri de bu deneyimi sonuna kadar yaşamaya kararlıydı ve daire çizerek yürümeleri dahil her şeyin son derece normal olduğunu söylüyordu kendi kendine. Çok uzun yoldan gelmişti ve bu buluşmadan çok şey ummuştu. Dublin 90 milden daha uzaktaydı. Köye işleyen otobüsler de hiç rahat değildi ve düzenli hareket saatleri de yoktu. Biri de çok erken kalkmak, 3 saat yolculuk yapmak, köye varınca adamı nerede bulabileceğini köylülere sormak ve öyle tuhaf birini neden aradığını açıklamak zorunda kalmıştı. Sonunda birisi adamın gündüzleri genellikle ormanın neresinde bulunduğunu söylemiş ama köyün kızlarından birini baştan çıkarmaya kalktığını ekleyerek Birida'yı uyarmadan edememişti. Birida ilginç biri diyordu içinden. Yokuş yukarı yürümeye başladılar. Genç kadın güneş daha bir süre batması diye dua ediyordu. Islak yaprakların üzerinde ayağının kaymasından korkuyordu. Büyü öğrenmeyi gerçekten niçin istiyorsun? Birida sessizliğin bozulmasına sevindi. Daha önce verdiği cevabı yineledi. Ama adam bu cevabı doyurucu bulmadı. Belki de gizli ve gizemli bir şey olduğu için koca bir ömür boyunca ancak çok az kişinin erişebildiği bir şey olduğu için belki de romantik bir geçmişi çağrıştırdığı için büyüyü öğrenmek istiyorsundur. Biri de cevap vermedi. Ne diyeceğini bilmiyordu. Büyücünün hoşuna gitmeyecek bir şey söylemekten korkuyor ve adamın öteki suskunluğuna dönmesini istiyordu. Sonunda ormanı baştan başa geçip bir tepeye geldiler. Zemin kayalık ve çoraktı ama hiç değilse daha az kaygandı ve biri de büyücüyü zorlanmadan izleyebiliyordu. Büyücü en tepede yere oturdu. Biri daya da oturmasını söyledi. Daha önce buraya başkaları da geldiler dedi. Onlar da büyüyü öğretmemi istediler. Ama ben öğretmem gereken her şeyi zaten öğretmiştim. İnsanlığın bana verdiklerini ben insanlığa geri verdim. Artık yalnız kalmak, dağları tırmanmak, bitki yetiştirmek ve Tanrı ile iletişim kurmak istiyorum. Kız bu doğru değil dedi. Büyücü şaşırarak doğru olmayan nedir diye sordu. Tanrı ile iletişim kurmak isteyebilirsin ama yalnız kalmayı istediğin doğru değil. Biri de ağzını açtığına pişman oldu. Boş bulunup anlık bir tepkiyle konuşmuştu. Ama artık hatasını düzeltemezdi. İş işten geçmişti. Belki de gerçekten yalnız kalmak isteyen insanlar vardı. Belki de kadınların erkeklere gereksinmesi, erkeklerin kadınlara gereksiniminden daha fazlaydı. Ama büyücü yeniden konuşmaya başlayınca kızın sözlerine sinirlenmiş gibi görünmedi. Sana bir soru soracağım dedi. Bana dürüstçe cevap vermelisin. Doğruyu söylersen ben de sana istediğini öğretirim. Yalan söylersen bir daha bu ormana adımını atmamalısın. Biri de rahat bir soluk aldı. Altı üstü adam ona bir soru soracaktı. Ona düşen de bu soruyu doğru cevap vermekti. Hepsi bu. Oysa biri de bir hocanın birinin öğrenciliğine kabul etmeden önce gerçekten zor şeyler isteyeceğini sanırdı. Adam gözlerini ondan ayırmadan, diyelim ki kendi öğrendiklerimi sana öğretmeye başladım dedi. Diyelim ki bizi kuşatan paralel evrenleri, melekleri, doğanın bilgeliğini, güneş töresiyle ay töresinin gizemlerini sana göstermeye başladım. Sonra günün birinde yiyecek almak için kasabaya iniyorsun ve sokağın ortasında hayatının aşkıyla karşılaşıyorsun. Biri de onun hayatımın aşkı olduğunu bilemem ki diye düşündü. Ama hiçbir şey söylememeye karar verdi. Bu soru sandığından daha zor olacağı benziyordu. O da aynı şeyi hissediyor ve yanına geliyor. Birbirinize aşık oluyorsunuz. Sen benimle derslere devam ediyorsun. Gündüzleri ben sana kozmosun bilgeliğini öğretiyorum. Geceleri de o aşkın bilgeliğini öğretiyor. Sonra bu ikisinin bir arada yürüyemeyeceğini bir an geliyor ve sen bir seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Büyücü birkaç saniye sustu. Daha soruyu sormadan kızın cevabının ne olacağından korkmaya başladı. Kızın o akşam oraya gelişinin ikisinin yaşamında da bir dönüm noktası olduğunu biliyordu. Bunu biliyordu çünkü hocaların geleneklerini ve niyetlerini kavramıştı. Kızın ona ne kadar ihtiyacı varsa onun da kıza o kadar ihtiyacı vardı. Ama soracağı soruya kızın dürüstçe cevap vermesi gerekliydi. Tek koşul buydu. Sonunda cesaretini toplayarak bu soruya bütün içtenliğinle cevap ver dedi. hayatının aşkıyla birlikte olabilmek için o ana kadar bütün öğrendiklerinden, sihir aleminin sana sunacağı bütün olanaklardan ve gizemlerden vazgeçer miydin? Biri de başını öteye çevirdi. Çevresinde dağlar ve ormanlar vardı. Aşağıda köyün ışıkları yanmaya başlıyordu. Az sonra aileler akşam yemeği için sofraya oturacaklardı. Bu insanlar gayretle, vicdanlıkla çalışıyorlardı. Yüreklerinde Tanrı korkusu vardı. Başkalarına yardım etmeye çabalıyorlardı. Bütün bunları da aşkı tanıdıkları, sevmeyi bildikleri için yapıyorlardı. Yaşamlarının bir nedeni vardı. Güneş töresi ve ay töresi gibi şeyleri hiç duymadan da evrende bütün olup bitenleri anlayabiliyorlardı. Ruhsal arayışımla kişisel mutluluğum arasında hiçbir çelişki görmüyorum dedi. Soruma cevap ver. Büyücü hala gözlerini ondan ayırmıyordu. O akşam için her şeyden vazgeçer miydin? Birida'nın içinden hıçkıra hıçkıra ağlamak geldi. Bu bir soru değil, bir seçimdi. Hem de insanın ömrü boyunca yapacağı en zor seçimdi. Bu onun daha önce de çok düşündüğü bir konuydu. Dünyada hiçbir şeyin kendisi kadar önemli olmadığı bir dönem geçirmişti. O dönemde birkaç erkek arkadaşı olmuş ve her birini sevdiğine inanmıştı. Ama sonra aşkın bir dakika içinde bitiverdiğini görmüştü. O zamana kadar geçirdiği deneyimler içinde en zor olanı aşktı. Tam o sırada da kendisinden ancak birkaç yaş büyük birine aşıktı. Çocuk fizik öğrenimi yapıyordu ve dünya görüşü onunkinden çok farklıydı. Biri de bir kez daha aşka inanıyor, bir kez daha duygularına güveniyordu. Ama daha önce pek çok defa hayal kırıklığına uğradığı için artık hiçbir şeyden emin olamıyordu. Bu yaşamının en büyük kumarıydı. Biri de büyücüyle göz göze gelmekten kaçınıyordu. Bakışlarını köye ve köyün titrek ışıklarına dikmişti. İnsanlar ezelden beri evreni aşk aracılığıyla kavramaya çalışmışlardı. Sonunda her şeyden vazgeçerdim dedi. Karşısına duran adamın insanların yüreğinden geçenleri asla anlayamayacağını düşünüyordu. Bu adam büyücünün gücünü ve gizemini biliyordu. Ama insanları tanımıyordu. Saçları kırçıllaşmış, teni güneşten yanmıştı. Dağlarda yürüyenlere özgü bir yapısı vardı. Bütün soruların cevaplarıyla dolu, ruhunu açığa vuran gözleriyle ne kadar da çekiciydi. Ama sıradan insanların duyguları onu bir kez daha hayal kırıklığına uğratacaktı. Kendi duyguları biri de içinde hayal kırıklığı oldu ama yalan söyleyemezdi. Büyücü bak bana dedi. Biri de utandı, yine de adamın dediğini yaptı. Doğruyu söyledin, senin hocan olacağım. Karanlık çöktü, mehtapsız gökyüzünde yıldızlar ışıldıyordu. Birida'nın yaşam öyküsünü yabancıya anlatması 2 saat sürdü. Çocukluğunda gördüğü hayaller, önseziler, içinden gelen bir ses gibi büyüye, sihire duyduğu ilgiyi açıklayacak nedenler bulmaya çalışıyor ama hiçbir şey bulamıyordu. Sadece bilmek, öğrenmek istiyordu. Hepsi bu. O yüzden de astroloji, tarot ve numeroloji dersleri almıştı. Büyücü bunlar sadece birer dil dedi. Üstelik başka diller de var. Büyü insan yüreğindeki bütün dilleri konuşur. Öyleyse büyü nedir? Biri de büyücünün gözlerini ondan kaçırdığını o karanlıkta bile sezdi. Adam gökyüzüne bakıyordu. Belki de bir cevap arayarak düşünceye dalmıştı. Sonunda büyü bir köprüdür dedi. İnsanın görünür dünyadan görünmeyen aleme geçmesini ve her iki dünyanın derslerini de öğrenmesini sağlayan bir köprüdür. Peki ben o köprüden geçmeyi nasıl öğrenebilirim? O köprüyü geçmenin kendine özgü yolunu bularak, herkesin kendi yolu vardır. İşte ben de buraya onu bulmaya geldim. Büyücü iki yöntem vardır diye cevap verdi. Gizemleri çevremizdeki dünya ve uzay aracılığıyla öğreten güneş töresiyle zaman ve zamanın belleğinden tutulan şeyler aracılığıyla öğreten ay töresi. Biri de anlamıştı. Güneş töresi gece, ağaçlar, bedeni kuşatan serinlik ve gökteki yıldızlar demekti. Ay töresi ise şu anda ataların bilgeliğiyle parlayan gözlerle karşısında duran adamdı. Büyücü onun düşüncelerini okumuş gibi ben ay töresini öğrendim dedi ama hiçbir zaman o geleneğin hocası olmadım. Ben güneş töresinin hocasıyım. Biri de büyücünün sesinde sevecen bir ton sezdiği için biraz canı sıkılarak öyleyse bana güneş töresini öğret dedi. Öğrendiklerimi sana öğreteceğim ama güneş töresinin pek çok yolu vardır. İnsan karşısındaki kişinin kendisine öğretebilme yeteneğine güvenmelidir. Biri de haklıydı. Büyücünün sesinde gerçekten bir sevecenlik vardı. Bu biri deyi rahatlatmak yerine korkuttu. Ben güneş töresini anlayabilecek yeteneğim olduğunu biliyorum dedi. Büyücü yıldızlara bakmayı bırakıp gözlerini genç kadına çevirdi. Kızın güneş töresini öğrenmeye henüz tam anlamıyla hazır olmadığını, yine de ona öğretmesi gerektiğini biliyordu. Bazı öğrenciler hocalarını seçerler. İlk derslerimizde önce sana bir şey hatırlatmak istiyorum. Yolunu bulduğun zaman korkmamalısın. Hata yapacak kadar cesur olmalısın. Hayal kırıklığı, yenilgi ve umutsuzluk Tanrı'nın bize yol gösterme araçlarıdır. Biri de ne tuhaf araçlar dedi. Bunlar insanı yola devam etmekten caydırabilir. Büyücü bu araçların neye yaradığını biliyordu. Onları hem bedeninde hem ruhunda denemişti. Biri de bana güneş töresini öğret diye ısrar etti. Büyücü Biride'ye sırtını kayaya dayayıp gevşemesini söyledi. Gözlerini kapatmana gerek yok. Çevrendeki dünyaya bak ve olabildiğince çok şey anlamaya çalış. Güneş töresi her bireye sonsuz bilgiyi aktarır. Biri de büyücünün dediğini yaptı ama onun fazlasıyla hızlı gittiğini düşündü. Büyücü bu ilk ve en önemli ders dedi. Bu dersi inancın anlamını kavrayan İspanyol mistiklerden biri geliştirdi. Adı San Juan de la Cruz'du. Kızın meraklı, hevesli, güvenli yüzüne baktı. İçinden öğreteceklerini kızın anlayabilmesi için dua ediyordu. Kendisi henüz bilmese de, daha çok genç olsa da bu dünyadaki şeylere ve insanlara kapılsa da sonuçta bu kız onun ruh eşiydi.